Bugün Perşembe, Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikte olacağız. Keyifli, güzel bir İstanbul sohbeti yapacağız demiştim. Kendisi bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Efendim, biz bugün eski İstanbul fotoğraflarından biraz konuşalım istiyoruz. Nasıl güzel kareler, İstanbul'un geçmişine dair notlar düşünmüş ve bu notlar bize aslına bakarsanız bugün için ciddi birer belge niteliğinde. Bakıyorsunuz kullanılan araçlara, bakıyorsunuz etraftaki yapılara, ağaçlara. Hani ağaç var bazı yerlerde. Şimdi bakıyorsunuz orası koca koca siteler olmuş, yollar geçmiş, binalar yapılmış. Hatta tam tersi, neredeyse balkonlarda bile saksı kalmayan yerlere dönmüş.
Evet, şimdi bu fotoğraf çok kişinin belki bu anı yaşayan kimselerin ciddiye almadığı bir şey ama fotoğraf çekildiği zaman ve yıllar sonra bakıldığı zaman, aa ben böyle miymişim? Aa bak o zaman sakalım varmış. Ah ben o zaman zayıfmışım. Ve ah filanca o zaman hayattaydı. Bak vefat etmiş. Hmm. Ah o zaman eski evimizdeydik. Bak önünde bir ağaç varmış, şimdi yok. İşte orası yol oldu. Yani bazı şeyler hatırlamaya tabii ki vesile oluyor. Bu bakıma zaten bir ailenin tarihini de en çok yansıtan şey fotoğraflar. Şehirler için de böyle. Yani ben zaten böyle bir şeylerdense eski şehir fotoğrafları çok alakamı çekiyor. Hatta eski Türk filmleri var. Çok eski değil. Yani 60'lardan kalma Türk filmleri bile. Bakıyoruz İstanbul'da köprü yok mesela. Yani bazı semtler yok. Şehrin mesela dışına çıkıyorlar, sur dışına çıkıyorlar, kilometrelerce gidiyorlar, sağda solda bina yok.
Bina yok. Şimdi mesela sahil yolu dediğimiz yol geçen yerde bakıyoruz insanlar böyle köhne kırık dökük evlerde yaşıyorlar ve direkt evlerin önü deniz, küçük bir kayalıktan sonra deniz.
Denize girenler çoktu. Yani bu fotoğraflar enteresan geliyor insana. Yani vaktiyle şöyleymiş, böyleymiş. Hele bazen gazeteler neşrediyor. İşte eski benim zamanımda 50 yıl önce derlerdi. Şimdi artık 100 yıl önce diyorlar veya 75 yıl önce diyorlar. Aynı yerin fotoğrafı, aynı perspektiften yeni bir fotoğraf çekiyorlar. Bazısını inanır mısınız? Hiç tanıyamıyorsunuz.
Soruyoruz yani, biz zaten size. Burası neresi olabilir Ekrem
Bey? Mümkün değil. Ama bazısını ha diyorsunuz. Bakın şu bina duruyor. Veya işte o zaman burada bu bina varmış. Yol mol tamam. Ama çoğu işte bu fotoğrafların da çoğu gene eskiden yapılmış mabetlerle tanınıyor.
Şimdi yani, mesela bir fotoğraf var bizim önümüzde. Sevgili dinleyicilerimize biraz tanımlayalım. 1880 yılında çekilmiş bu fotoğraf.
Evet.
Bu Ayasofya herhalde, değil mi? Evet. Ayasofya Camii ve Ayasofya Camii'ye çok yakın yerde
evler var.
Evler var. Burası bir bahçe herhalde. Evet. Zemin toprak.
Toprak. Şimdi Ayasofya'nın yanında zaten mahalle vardı. O mahallenin resimleri var. 1911'de yandı. Koca bir mahalle Sultanahmet ile Ayasofya arasında.
Şurası galiba, evet, değil mi? Evet, o fotoğrafta görünen.
Evet. Hepsi yandı. Orası sonra bir daha iskanı açılmadı. Yani enteresan. Bu bina, mabetlerin de bazıları yok. Yani mesela şimdi Karaköy Meydanı'nda bir cami vardı. Küçük bir cami. O camiyi kaldırdılar 1950'li yıllarda.
Neden?
Burada ne gerek var cami? Yolu büyüteceğiz dediler. Büyütmediler de şimdi onun yeri duruyor zaten. Yani Karaköy Köprüsü geçer geçmez.
Ben sağdaki boşluk.
Küçük bir boşluktur. Onu çok da zarif bir camiydi. Bir İtalyan mimar yapmış, Daronco. Onu dediler biz adaya koyacağız dediler. Ziyan olmayacak, adada ihtiyaç var. Adada Müslüman nüfusu artınca camiye ihtiyaç oldu. Koymadılar. O numaralandırmışlardı tek tek güya.
Ne oldu?
Ne oldu belli değil. Kayıp. O cami kayıp.
Tarihi eser ama bu.
Tarihi bir eserdi. Şeyde fotoğraflarda kaldı. Şimdi baktığınız zaman o cami yok mesela. Cami olsa dersiniz ki burası Karaköy. Ama neyse, Karaköy'ün tabii eski binaları var. Köprüsü möprüsü var. Gene bulabiliyorsunuz. Pek çok cami, pek çok hayır eseri, pek çok çeşme bugün yok. Onun için bilmek mümkün değil. Bazı yerler sahra. Şimdi oralar iskan edilmiş. Neresi? İnsan şaşırıyor. Yani tahmin edemiyor buranın bu olduğuna. Enteresan bir şey bu.
Mesela şimdi kağıt halinde çekilmiş bir fotoğraf var önümüzde. 1920 yılında çekilmiş. Ya. Ve Kağıthane Deresi'nin her iki tarafı mesire yeri gibi. Tek bir yapı göze çarpmıyor. Böyle hani tek tük, onlar da ahşap yapılar ama o da mesela koskoca kare içinde bir tane herhalde. Evet. Bu da böyle bir baraka
gibi bir şey. Evet. Şimdi bu Kağıthane mesiresi İstanbul'un en namlı meselelerinden birisiydi. Yemyeşil, su kenarı, bir de dere akar. Yani hem dere hem deniz hem kara bir arada, yeşillik, şehre yakın, gitmek kolay. Vapurla
düz
gidilebiliyor. Düzlük bir yer. Onun için bütün mekteplerin kapanma merasimleri buralarda yapılırdı. Düğünler, dernekler yapanlar olurdu. Güzel havalarda kıra mesireye gelenler oldu. Şimdi Kağıthane'yi bilen bile yok. Sonra fabrikalar yapıldı oraya zaten.
Şimdi daha çok böyle
eskiye dönüyor,
evet,
ama
düzenleme çalışmaları evet. var ama hakikaten çok zor tabii şey. Ciddi bir kopuk dönem var. Bu mesire yerlerinin bu şekilde devam edip buraya bugüne kadar gelmiş olmasını isterdik. Ama evet. o bölge sanayiye açılınca oradaki derenin kirlenmesiyle tabii. bu özelliğini kaybetti.
Tabii,
bir hemen bir varoş tabii. kültür oluştu orada. Tabii. Bir kenar mahalle kültürü evet. oluştu. Şimdi yavaş yavaş belediyeler
hatta
toparlamaya çalışıyor mu?
Sanayi mahallesi hüviyeti kazandı. Yani pek çok yerde
adı
öyle
üzeri,
oldu.
Adı üzeri evet. zaten hemen üzeri sanayi mahallesi.
Sanayi mahallesi oldu. Sonra Kuşdili Çayırı keza öyle. Veli Efendi Çayırı keza öyle. Buraların hepsi mesire yeri hüviyetini kaybetti. Kimi yapılaştı, kimi sanayileşti, kimi yoldan uzak kaldı. Ve hepsi birer ikişer elden çıktı.
Evet.
Mesire kültürü İstanbul'dan kalktı.
Şimdilerde var mesire kültürü ama o da herhangi bir ağacın altı şeklinde yorumlanıyor.
Şimdiki mesire kültürü çok banal bir kültür. Bir ağacın altını bulalım, mangalı yakalım, milleti dumana boğalım. Bu tabii İstanbullu mesiresi kültürü bu değil. Evet gene İstanbullu gider bir ağacın altına otururdu ama mesire yerlerinde otururdu. Çünkü başkalarının yanında yemek yemek, eğlenmek eski İstanbullular için ayıp kabul edilir.
Olanlar olmayan var öyle
evet,
mi?
Evet olan var olmayan var. Bir de garip bir durum. Gelip geçiyor insanlar sonra da eğleniyorsun. Bu yani İstanbulluya göre bir şey değil bu.
Halbuki mesire yerine herkes bu amaçla gittiği için kimse kimseye...
Kimse kimseye bakmaz, evet. merak etmez. Hiç kimsenin meraklı bakışlarına maruz kalmadan orada eğlenirsiniz. Onun için hiçbir İstanbullu aklına gelmez. Gideyim de ben bir ağacın altında mümkün değil.
Eskiden hani ben çocukken diye anımsatayım dinleyicilerimize. Belgrad Ormanı'na mesireye gidiliyordu. Şimdi artık gidilmiyor biliyor musunuz? Gerek yok. O kadar yol ne yapacaksın? İşte şurada park var diyorlar.
Ama Belgrad Ormanları uzak. Trafik çok. Ondan sonra bir de çok kalabalık oluyor o havali. Onun için başka yerdekiler oraya gitmeyi tercih etmiyorlar. Ama tabii bu sefer de burnunun dibindeki ağaç altı orası da bir ideal mesire yeri değil. Demek ki halkın mesireye ihtiyacı var. Demek ki şehircilikte mesire yeri çok mühimdir. Ama bizde şehircilik kültürü olmadığı için maalesef yani bu son 100 sene içinde şehirler mahvedilirken en çok darbeyi de mesire yerleri gördü. Bunların çoğu hazine arazisiydi veya vakıf arazisiydi. Yağmaya kolayca müsait. Kimi geldi gece kondu yaptı. Kimini fabrikalara tahsis ettiler. Böylece güzelim mesire yerleri elden uçtu gitti. Bir mesireyi de tekrar teşkil etmek zordur. Çünkü orası yapısı itibariyle, yakınlığı itibariyle mesire iddiaz edilmiş, kabul edilmiş bir yerdir. Halkı tekrar... Şimdi tabii insanların mesire şeyi de değişti. İnsanların mesiresi alışveriş merkezleri.
Evet, şimdi artık hani bir o parklarda, bahçelerde bir şeyler yiyip içemeyenler oralara evet. gidiyorlar. Peki bu fotoğrafları kimler çekmiş? Ne zamandan itibaren İstanbul fotoğrafları var?
Şimdi bizim hayatımıza fotoğrafın girişi, fotoğraf yeni bir buluştur. 150 senelik bir buluş. Bizim hayatımıza da yeni girmiş. Rivayete göre ilk fotoğraf çektiren Osmanlı ülkesinde, Türkiye'de ilk fotoğraf çektiren Sultan II. Mahmut'tur. Sultan II. Mahmut 1839'da vefat ettiğine göre fotoğrafın da zaten 1830'lu yıllardır ilk numuneleri. Ama yayılması 1840'lı yıllardır. Sultan Mecid devridir. Sultan Mecid'in müteahhit fotoğrafları vardır. Fakat fotoğraf çekmek yine zordur, zahmetlidir ve pahalıdır. Onun için Sultan Mecid devri çok fazla halk fotoğraf çektirmemiştir ve umumi fotoğraflar elimizde değildir. Fotoğrafların eski tabirle taammüm etmesi, yayılması Sultan Hamit zamanında olmuştur. Sultan Hamit'in saltanatı 1876'da başlar. 1880'li yıllar İstanbul'da fotoğrafçılığın inkişaf ettiği yıllardır. Febüs, Abdullah biraderler, daha ziyade gayrimüslimlerin, gayrimüslimler de değil, Lövantenlerin elindedir. Yani Avrupa, Fransız, İtalyan menşeli kimselerin elindedir. Bunlardan öğrenen Rumlar, Rum Osmanlı vatandaşları fotoğrafçılık yapmış. Müslümanlardan da bildiğim kadarıyla Abdullah biraderler var ki onlar da zannediyorum muhtedidir. Yani Müslüman olmuş bir ailedir. Şimdi bu fotoğraflar sadece saray halkının, ileri gelenlerin fotoğrafları olmaktan çıkmıştır. O zamana kadar sadece ileri gelenler. Çünkü çok pahalıydı. Artık halkın da fotoğraf çektirdiğini görüyoruz. Ve fotoğrafın ciddi bir halk kültürü haline geldiğini görüyoruz. Evlenirken, çocuk doğduğu zaman, işte bir yere tayin edilip üniformasını giydiği zaman...
Bir yere gidip çektirmekten bahsediyoruz değil mi? Bir fotoğraf
evet, fotoğrafçı. Tabii zaten onun dışında öyle amatör fotoğrafçılık mevzubahis değildir. Belli zamanlarda, hatıra zamanlarında fotoğraf çekmek adettir. Padişah'ın Julius yıl dönümünde, bir hükümet konağının açılışında, bir bayramlaşmada resmi olarak fotoğrafçı gelir ve fotoğraf çeker. Bazı devlet dairelerinin, ordu gibi, bunların kendi hususi fotoğrafçıları vardır, fotoğraf dairesi vardır. Bunlar belli hadiseleri
fotoğraflar. Arşiv değeriyle.
Arşivle alakalı. Propaganda maksatlı çekilir, arşiv maksatlı çekilir. Askeri fotoğraflar umumiyetle propaganda maksadıyla çekilmiştir. Ve daha ziyade bu meşrutiyetten sonrası için, çünkü fotoğraf daha da artık yaygınlaşmıştır. Fotoğraf çekmek, seyyar fotoğraflar ortaya çıkmıştır. Ve propaganda maksatlı bütün dünyada böyledir. Yani bunlar yayınlanır harp mecmualarında. Gerek halkı, gerek düşmanı, gerek kendisine karşı bir moral, bir propaganda vasıtası görür. Sultanahmet zamanında fotoğrafçılık o kadar yaygınlaştı ki İstanbul'da ve büyük şehirlerde adım başı birer fotoğrafçı teşekkül etti. Hatta taşra şehirlerinde bile, fakat resmi işlerde kullanılmak üzere fotoğraf çeken fotoğrafçılar zuhur etti. Fotoğraf hiçbir zaman ucuz olmadı. Hı hı. Halk gidip de keyif için fotoğraf hiçbir zaman çektirmemiştir. Hı hı. Anadolu'da çok ileri gelen, çok zengin, variyetli aileler bile bakarsınız diplerinde fotoğrafçı olduğu halde resmi muamelelerden başka fotoğraf çektirmemişlerdi.
Buna ihtiyaç da duymamışlar. İhtiyaç duyulmamıştır. Sonrasında kullanırız gibi bir değerlendirme yapılmamış. Acaba dini bir yasaklama var mı fotoğraf,
evet,
karşısında?
Şimdi şöyle, bu kadar eskilerin fotoğrafa bu kadar düşkün olmamasının sebebi var. Birincisi, İslamiyet canlı resminin yapılmasını ve bunların duvarlara asılmasını yasaklar. Canlı resmi insan ve hayvan resimleridir. Ancak yaşamayacak şekilde küçük, yani görülemeyecek kadar küçük resimler veya yaşayamayacak bir el, bir ayak gibi, bunlara izin verilmiş.
Bütünlüğü olmayacak.
Evet. Sadece Osmanlı kültüründe Fars'tan gelen bir gelenekle minyatür kültürü teşekkül etmiştir. Minyatür biliyorsunuz perspektifsiz resimdir, gölgesiz resimdir. Dolayısıyla böyle resimlerin yaşaması tasavvur edilemez. Yani gölge yok. Bundan dolayı sırf arşiv vasfı taşıyan meseleler resmedilmiştir minyatür olarak. Bunlar hiçbir zaman asılmamış. Yani ne saraylarda, ne zengin evlerinde, ne duvar süslemelerinde, ne başka yerlerde bu resimlerin çok fazla yayılmadığını, ancak belli kitaplarda arşiv olarak saklandığını görüyoruz. Bunda tabii İslamiyet'in resim ve heykel yasağının mühim bir tesiri vardır. Fotoğraf ortaya çıktığı zaman canlı resminin bir benzeridir ama aynısı değildir. Canlı resmi yapmak başkadır, mevcut canlı resmi yansıtmak başkadır. Ulema ihtilaf etmiş, fotoğrafın hükmü nedir? Ve neticede Mısır'da mevzubahis olmuş Şeyh Mahfuz isminde Mısır'ın önde gelen Osmanlı Devleti zamanındaki alimlerinden birisinin bu konuda bir fetvası neşredilmiş. İstanbul'da bu fetvayı esas almıştır. Buna göre fotoğraf asla canlı resim yapmak gibi değildir. Yani bir insanın resmini çizmekle fotoğraf yapmak aynı şey değildir. Yani günah olmak bakımından.
Ama sonuçta elde ettiğiniz görüntü
aynadaki görüntü gibidir. O zaman aynaya da bakma diyeceksiniz insanlara.
Ama orada kalıcılığı yok. Çekildiğiniz andan
olsun,
itibaren.
Orada kalıcılık o kadar önemli. Yırttığınız zaman da fotoğrafın kalıcılığı olmaz. Aynaya baktığınız müddetçe aynada bir görüntü teşekkür eder. O zaman bu görüntüyü de vermemek, dolayısıyla aynaya da bakmamak icap eder. Bundan kıyas yaparak canlı resmine benzetmiyor. Ancak asılması ve bulunduğu yerde namaz kılınması meselesinde canlı resmiyle aynı mütalayı veriyor. Yani fotoğraf asılı olan yerde canlı resmi asılı olan yer gibidir. Bu hüküm budur. Tabii bu hükmün İslam dünyasında ve Osmanlı ülkesinde yayılması çok kolay değil. Halk yine fotoğrafa her zaman bir reaksiyon göstermiştir. Çok dindar, perhizkar kimseler fotoğraf çektirmemişlerdir. Ben çok insan tanırım memuriyeti olduğu halde sırf dindarlığı sebebiyle hiç fotoğraf çektirmemiş hayatında. Yani eskilerden.
Şimdi böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Evet.
Sorardım mesela oğluna. Efendim, babanız kaymakamlık yapmış, sorgu hakimliği yapmış, fotoğrafı var mı? Babam hiç fotoğraf çektirmezdi dedi. Yani dindarlığından dolayı. Böyleleri de var. Ama tabii İstanbul ve belli entelektüel çevreler fotoğrafı hoş bir buluş olarak karşılamışlar. Önceleri sadece resmi maksatlarla çekilen ve pahalı olan fotoğraf yayılınca artık halktan da insanların sadece mecburi günlerde, fevkalade günlerde değil, yani doğum gibi, evlilik gibi, her zaman
özel günler değil,
yani dışında da resim çektirdiklerini görüyoruz. Bu tabii karikatürize edilmiş veya hoş bir hatıra da
biraz görgüsüzlük gibi mi değerlendirilmiş?
Tabii fotoğraf çektirmek, gidip yani kameraya bakmak uzun, bir de uzun sürüyordu fotoğraf
çekmek.
Şimdiki
gibi anlık değil tabii. Değil.
Yani yaşlıların ben fotoğraf çekmelerini görürdüm, çok zahmet. Böyle put gibi dururlardı. Tamam mı? Evet. Böyle bir tedirginlik içinde çektirirlerdi. Bir de şimdi bununla belki alakası olmayabilir ama belki psikolojik olarak olabilir. İnsandır çünkü. Primitif cemiyetlerde yani totemist, yani tek tane dinlere mensup olmayan iptidai ilkel topluluklarda resim bir tabu olarak görülür. Çünkü insanın resmini çekmek, görüntüsünü bir yere düşürmek, ruhunu hapsetmek olur. Onun için yerliler aynadan çok korkarlar. Ayna yoktur onlarda. Aynadan çok korkarlar ve aynayı ancak bir sihir vasıtası olarak görürler. Fotoğraf çeken ve neye uğradığını bilemeyen yabancı seyyahlar da sırf fotoğraf çektiği için öldürülmüştür.
Orada fotoğraf çekip gösteriyor. Yaptığını anlamıyor. Anlamıyor. Güzel bir şey yaptı.
Ruhumu zaten hapsetti bunu deyip adamı öldürüyor. Evet. Böyle bir inanç da var. Şimdi bu belki insanlarda vay benim fotoğrafımı çekti. Benden bir parça başka yerlere yayıldı. İnsanların elinde gezecek. Bunu getirdi.
Benim bilmediğim yerlere gidecek bu görüntü.
Gidebilecek bir şeysi vardı.
Üzerine nasıl yorumlar
yapılacak? Onun için bazıları da fotoğraf çektirmekten bu sebeple kaçınır. Hı-hı. Ve bunu böyle sık sık eski tabirle zırt pırt fotoğraf çektirmeyi görgüsüzlük olarak kabul ederdi.
Kısa bir aradan sonra buradayız tekrar. Doktor İkram Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi Bahçekapı'nın bir fotoğrafı var elimizde. 1927 yılına ait.
9 Eylül yazıyor kenarında. Evet.
Evet.
Kartpostal olarak gönderilmiş. Evet.
Tramvay geçiyor. Evet. Eminönü Bahçekapı'da ve otomobiller var. Burada benim dikkatimi çeken bir şey. Bayraklar var. Zafer.
Muhtemelen bir bayram günü.
Evet, bayram günü herhalde.
9 Eylül İzmir'in kurtuluşu. Muhtemelen onu orada kutlanıyor. Sağdakiler taksi. Sol taraftaki hususi arabaya benziyor.
Bunlar mı taksi?
Taksiye sadece benziyor, evet. Peş peşe aynı şekilde dizildiğine göre tam da çözülmüyor ama. Sebilo, Sultan Hamit Sebili. O Bahçekapı'daki.
Bu şimdi bunun hemen sağından içeri girdiğiniz andan itibaren bunun arka tarafı zaten Mısır Çarşısı'nın arka çıkışı.
Evet, arka çıkışı.
Burada kadının elinde şemsiye var, güneşli bir gün, Eylül.
Evet.
Niye şemsiye var?
Şemsiye adı üstünde. Şems güneş demek. Şemsiye güneşlik. Yağmurda zaten kimse dışarı çıkmayacağı için şemsiye kullanmaz.
Yağmurda çıkmaz
İstanbul
zaten.
Hanımları, hayır, İstanbul hanımları asla yağmurda dışarı çıkmaz. Kim çıkar dışarı? Git bir yere gitmek zorunda olanlar çıkar. Erkekler. Onlar şemsiye açarlar. O da siyah olur. Onun dışındaki onun da adı zaten şemsiye. Arapçası bile muzalledir. Gölgelik demektir şemsiyenin.
Yani hep güneşe karşı.
Tabii güneşe karşıdır şemsiye.
Enteresan.
Hatta o siyah şemsiye de güneşe karşıdır. Ona bal mumu sürerler. O siyah şeyi absorbe etmez. Işığı çeker ve yansıtırdı eskiden. Balmumu sürülürdü tabii.
Balmumu sürüldüğü için.
Evet.
Şimdi bazı fotoğraflar...
İstiklal Caddesi.
Evet. Olmasaydı şimdi restorasyon çalışmaları nasıl yapılırdı bilmiyorum.
Evet.
Yani tabii ki mutlaka içindeki döneme ait bilgilerle restore edenler, mimarlar vesaire bu çalışmaları yapıyorlar ama... ...şu bir gerçek ki o fotoğraflar da yakın zamana en azından, evet, bir ışık tutuyor.
Bütün dünyada gravürler, gravür demek yani resim ama fotoğraf gibi. Gördüğünü yapıyor adam yani.
Çiziyor
yani.
Milimetrik.
Katmıyor işte, milimetrik. Bu gravürler Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Sultan 3. Selim'den itibaren bu İstanbul'a gelen giden yabancı mimarlar, Melling gibi çok gravürler yapmışlardır. Bu gravürler de bizim için çok faydalıdır ama tabii fotoğraf gibi değil gravürler ama yine de çok fikir veriyor. İstanbul'un mühim yerlerini, Anadolu'nun mühim yerlerini ama ekseri İstanbul'u gravürlerle tasvir etmişler. Fotoğraf çıktıktan sonra çekilen fotoğraflar şimdi bize o zaman şurada da şu varmış, burada da bu varmış dedirtiyor. Şimdi tamirat ve restorasyon yapıldığı zaman bunları bütün dünyada da böyledir. Nazara alırlar. Yolu ona göre yapar, binayı ona göre yapar. Hı hı. Fakat bazı fotoğraflarda nişan bile koymak mümkün değil. Acaba burası neresi anlamanız bile zorlaşır. Eser
değişmiş.
Kalmamış, o kadar değişmiş.
Şimdi burası herhalde Galatasaray Lisesi'nin tam yanındaki o, evet, yüksekçe binadan çekilmiş. Dikkatimi çekiyor. Tramvay var, geliş gidiş.
Evet.
Her iki tarafta kaldırım var.
Kaldırım var.
Bu arada araç trafiği, evet, var. Yangın muslukları var. Şimdi mesela bildiğimiz bir cadde burası. Bir tramvay geçiyor. O da tek yön.
İki taraf dar.
Ve şimdi orada insanlar birbirine giriyor, tramvay durmak zorunda kalıyor
şimdi
bazen.
Şimdi nüfus fazla, bakın İstiklal Caddesi olmasına rağmen o kadar kalabalık değil. Bu Cumhuriyet'in ilk yılları. harf inkılabına geçilmiş. Çünkü Türkçedir yazılmış kenardaki. Evet. Ama 20'li yıllar belli. Arabalardan belli. İnsanlardan belli. Şimdi o zaman bu kadar kalabalık diye. Tramvay dar zaten. Yani çok geniş değil. Otomobil bakın durmuş. Yanında iki tramvay geçecek kadar yer var. Sirkülasyon fazla değil.
Ama kaldırım da var sonuçta. Kaldırım.
Şimdi sirkülasyon çok fazla. Şimdi kaldırım da yok.
Yok.
Sirkülasyon
şimdi
çok fazla.
Yaya trafiğine açıldı zaten sadece. Böyle olunca tabii hani bunlar bize tuhaf geliyor.
Şimdi mesela bu binalar. Mesela bakıyorsunuz orada cami varmış. Orada çeşme varmış. Orada böyle bir bina varmış. Bu bina aslında
hala
iki katlıymış, üç katlı.
Ya da.
Veya yok. Burada kayıklar var. Boğaz donmuş. Bakın buzlar. Yer parke taşıymış. Yer toprakmış. Veya kılık kıyafetler, ev eşyaları, dükkanlarda satılanlar, seyyar satıcılar, vasıtalar. Bunların hepsini fotoğraf sayesinde görüyorsunuz. Mesela ferace maşlah yaşmak. Bir insana ne kadar anlatırsanız anlatın. Bunu anlaması mümkün değil. Ama çünkü çok alengirli bir kadın kıyafetidir. Ama fotoğrafını gösterdiğin zaman feraceli bir kadının fotoğrafı vardır. Bunu görür. Şimdi Sultanahmet zamanında Sultanahmet zamanında bu fotoğrafın ehemmiyeti anlaşılmış. Sultanahmet hem memleketin her tarafıyla alaka kurmak için hem propaganda yapmak için bu fotoğrafı kullanmış. Bir kere fotoğrafçılar göndererek, resmi fotoğrafçılar Osmanlı ülkesinin her tarafında fotoğraflar çektirmiş. Bu fotoğraflar gerek resmi dairelerin fotoğraflarıdır, binaların fotoğraflarıdır, yerlerin fotoğrafları, köylerin fotoğrafları. Aynı zamanda seyyar satıcılar, oranın tipleri, azınlık varsa onların tipi erkek, mesela bir erkek Karadağlı, bir kadın Karadağlı, bir erkek Bulgar, bir kadın Bulgar, bunların resimlerini çektirmiş. Bu resimler yüzlerce, binlerce fotoğraftır. Her okul fotoğrafları çektirmiş, gemi fotoğrafları çektirmiş. Her okulun mesela talebelerinden resim çektirmiş, öğretmenlerinden resim çektirmiş. Bunlar mesela Amerikan Kongre Kütüphanesi'ndedir. Fevkalade güzel resimlerdir. Yani onları...
Onlar yakın zamanda renklendirildi zaten.
Ondan sonra yine Sultan Hamid, yani bu resmi fotoğraflar dışında hanedanın, aile mensuplarının da fotoğraflarını çektirmiş. Sultanlar, şehzadelerin bakıyorsunuz çocukluktan itibaren resimleri çekilmiş, birer albüm haline getirilmiş. Bunlar da yakın zamanda kısmen neşredildi. Ayrıca Sultanahmet'le alakalı enteresan bir hadise var fotoğrafla alakalı. Sultanahmet kendisi fotoğraf çektirmeyi pek sevmezdi. Sevmediği rivayet ediliyor ama o kadar büyük hizmeti vardır ki Türk fotoğrafçılık tarihinde. Bu çektirdiği fotoğraflar sayesinde biz bundan 150 yıl öncesini, çünkü 1880'li yıllarda başlıyor fotoğraf, çektirdiği fotoğraflar, 81'den itibaren fotoğraf çektirtmiş, bize çok mühim birer vesika teşkil ediyor. Hem coğrafi olarak hem tarihi ve sosyal kültür olarak. Amerika'da Türklerin işte malum İslam ceza hukukunu veya Türk örf adetlerinin getirdiği bazı şeyler var. Bunlarla alay ediliyor. Sultanahmet de buna karşılık bir albüm neşredildi. İşte bu albümde Avrupalıların ve biraz Amerikalıların halleri anlatılıyor. Hiç unutmuyorum, albümü ben gördüm. Albümde bir resim var. Resimde linç edilen bir zencinin resmi var. Yani bizde böyle bir şey adet yok diyor. Yani siz bizi böyle barbarlıkla suçluyorsunuz ama.
Birlikte yaşanmış.
Evet. Yani Amerikalıların bu gibi şeylerini fotoğrafla da gönderiyor. Bütün dünyaya bastırıyor. Yani görün, Amerikalılar mı medeni? Osmanlılar mı medeni gibisinden. Bu şekilde bunu kullanmış. Çin'e mesela yolladığı nasihat heyetine fotoğrafçı katmış. Orada fotoğraflar çekmesini istemiş. Meraklı bir insandı Sultanahmet.
Gitmemiş ama gitmediği yerleri. Evet. Zaten fotoğrafın ya da işte belgenin, filmin öyle bir özelliği var. Niye belgeselleri bu kadar seviyoruz? Gidemediğimiz yerleri yani gösteriyor size.
Ve siz gitseniz belki o kadar güzel göremezsiniz.
Tabii.
Güzel çekimler yapıyorlar güzel havalarda ve sizin giremediğiniz yerleri gidiyor. Sizin göremeyeceğiniz açılardan
perspektiften. Bir bilgiyle.
Bilgiyle bunu. Şimdi Sultanahmet çok meraklı bir insan. Hicaz fotoğrafları çektirmiş. Düşün, o zamanın Hicaz'ına ait fotoğraflar bizim elimizdedir. Bundan 100 küsur yıl öncesinin Hicaz'ı. Osmanlı ülkesi çok geniş. Mısır'dan, Tunus'tan, Libya'dan o zaman fotoğraflar
şimdi
elimizdedir.
Şimdi o ülkeler için de bunlar ciddi.
Bunlar için çok tabii hazine. Balkan ülkeleri için ki o zaman bunlar çok mühim birer vesikadır. Yine hanedanın fotoğrafa bir alakası var. Sarayda fotoğraf çekmeyi bilen bir cariye bulunuyor. Bu cariyeyi bir fotoğrafçıya gönderiyorlar. Cariye oradan fotoğraf öğreniyor. Malum eski Osmanlı cemiyetinde kadın erkek beraber bir şey öğrenmek, oturmak, kalkmak mümkün değil. Ama cariyelerin ayrı bir statüsü vardır. Onlara kaç göç yoktur. Başını örtmesi lazım değil, kolunda konuşması lazım. Bunu fotoğrafçıya gönderiyorlar cariyeyi. Cariye öğreniyor, geliyor. Cariyenin vazifesi fotoğrafçı cariyedir. Sarayda o da başka cariyeleri yetiştiriyor. Kalfaları var onun da. Böylece saray halkının fotoğraflarını çekiyor. Bu sarayda çekilen fotoğrafların çoğu böyle cariyeler tarafından çekilmiştir. Hatta orada padişah hanımlarını böyle süslü, dekolte elbiseli, başları kolları açık tasvir eden resimler var.
Peki milletin bu fotoğraflar gerçekten çekilmiş mi?
Çekilmiş tabii.
Peki şunu merak ediyorum. Hani o fotoğraf sonuçta kalacak. O fotoğrafta o işte kolu açık, başı
düşünmemişler
açık.
Öyle olacağını. Fotoğraf bu kadar yaygın değil insanların hayatında. Hmm. Ve bu çekilmiş. Şimdi de onlar bakın hanedan mensupları da çok fazla tesettüre riayetkar değilmiş diyorlar. Ama öyle değil tabii ki. O evlerde çekilen fotoğraflardır. Sultan Vahidettin'in enteresandır. Sultan Vahidettin'in fotoğrafçılığa merakı vardı. Hiç beklenmeyecek bir şey. Sultan Vahidettin gibi ciddi bir insan fotoğrafa meraklıydı. Fakat tabii padişah olduktan sonra bu hobisinden vazgeçmiş. Fakat fotoğrafçılarla bu mevzuda konuştuğuna dair rivayetler mevcuttur. Fotoğraf makinesinin şeyini ben tabii bilemiyorum. Ben çok fotoğraf tekniklerinden anlamam. Çekmişliğimiz amatörcedir. Fotoğraf makinesinin markası bile belliydi. Sultan Vahidettin'in şehzadelik zamanından kalma bir
şimdi,
hobi.
Bu fotoğraflar bugüne ciddi bir belge olarak gelmiş. Bu fotoğraflar olmasaydı şimdi artık yerinde olmayan tarihi eserleri ya da şimdi restore edilmiş haliyle yüzüyle gördüğümüz eserlerin belki eski hallerini belki o sarayda olduğunu kitaplarda okuduğumuz ama görmediğimiz sonra el değiştirmiş.
Tabii.
Pek eşyalar, çok tarihi
tabii,
eseri.
Tarih objeleri görüyoruz tabii. Hmm. Burada bu varmış, soba, koltuk, başka şeyler, doğru.
Modayı, giyim kuşamı, kadın erkek ilişkilerini, eğitim hayatını ve onun dışında iklimleri onunla öğreniyoruz.
Tabii, doğru.
İstanbul Boğazı buz tutmuş. Evet. Sunadan gelen buz parçalarının boğazda geçişi kilitlemesiyle. Evet. Bir fotoğrafı olmasaydı bu herhalde şehir efsanesi olarak
kalırdı,
anılırdı.
54 yılına ait bir fotoğraftır. Evet. Yani o fotoğrafçılarda da onun tabii ayrı bir raconu vardır. Fotoğraf stüdyolarına gidilir. Bu fotoğraf stüdyolarına gitmek böyle çarşıya, hamama gitmek gibi değil. Bir düğüne gitmek gibidir. Evin bütün fertleri eşref saat tespit ederler. Fotoğraf çekileceğiz bugün. Hepsi toplanır. En yeni elbiselerini giyerler. Saçları buklelenir falan. Neyse fotoğrafçıya gidilir. Şimdi fotoğrafçının dekorları vardır. Şimdiki sinema dekorları gibi. İşte bir sandal vardır. İki kişi oturur. İki arkadaş oraya oturur. Kürek çekerler. Veya bir nişanlılar aşıkla maşuka fotoğraf çekerler. Efendim böyle boks yapar gibi resimler vardır. Kılıçla oynar gibi iki arkadaşın çektiği resimler vardır. Aileler için tek başına resim çektiren biraz megaloman şahsiyetler için masada kitap, şöyle Nietzsche gibi düşünür şekilde resimler vardır. Kendinden emin bürokratlar için böyle ayakta durur, elini buraya sokar, Napolyon gibi yanında bir masaya elini koyar, böyle dekorlar vardır. Aileler için de önde bir koltuk, koltuğa yaşlı büyük anne oturur.
Mizansen hazır yani.
Evet, arkasında çocuklar veya karı koca yan yana otururlar. Büyük çocuklar arkaya annelerinin, ortanca çocuklar yanlarına, küçük çocuklar önlerine otururlar.
Yelpaze gibi.
Evet. Kalabalıksa eğer işte basamaklar vardır, platformlar, işte kısalar böyle dizilirler. En önde en sevimli, en güzel çocuklar bağdaş kurmuş bir şekilde oturtulur. Yani en yakın fotoğrafın en yakın şeyine oturtulur. Hocaları varsa mesela okul fotoğraflarında en önde sandalyeleri hocalar oturur. Boy sırasına göre çocuklar arkaya dizilir. İki tarafta durur. Yine öne hocaların önüne çocuklar dizilirler. Bu bir adettir. Yani fotoğrafçı sonra bu fotoğraf çekilir. Fotoğraf gelir. Fotoğraf çekmek bayağı uzun sürüyordu o zaman. Fotoğrafı beğenmezler. Ay ben orada kötü çıkmışım. Ay böyle çıkmışım. O fotoğraflardan mana çıkartılır. İşte bak Firuzan çok mahzun çıkmış. Ah tabii mahzun çıkmaz mı? İşte şöyle oldu, böyle oldu. İşte filanca böyle. Ah zaten o böyledir bilmem ne. O ne hindir? Yani fotoğraf çünkü
yüzlerine bakıp
bir rosu fotoğrafa bakarak mana. Daha mühimi fotoğraf uzakta bulunanların haberleşmesi ve birbirini görmesi için en mühim vasıtalardan birisidir. Aile mensuplarından veya arkadaşlardan uzak şehirlerde olanlar birbirlerine eski tabirle fotoğrafi çıkartıp gönderirlerdi. Fotoğrafi çıkartıldıktan sonra hele ki aralarında hususi münasebet olanlar hususi fotoğrafi çıkartırlardı. Çünkü diğerini daha önce görmüş olmak ihtimali olduğu için size hususi fotoğrafi çıkartır. O fotoğrafinin önüne veya arkasına mutlaka ithaf yazılır. Bu ithaflar bazen işte Nuriye ablama sevgiyle gibi çok basit de olabilir. İşte hake firkat feramuş ettirirse cismimi, hatıra olmak üzere takdim ettim cismimi. Veya güşeyi nisyana atma sakla yavrum resmimi, buna baktıkta hatırla naçizane ismimi gibi şiirler döktürülür. Eğer arada daha maşukane münasebetler varsa buna uygun işte gök, daldaki izler, gökteki filizler, size bakan bu gözler gibi daima sizi özler falan böyle şeyler mutlaka yazılır. Çünkü bir fotoğrafıyı böyle yavan bir şekilde göndermek tapuya, muameleye, fotoğraf göndermeye benzer. Tarih ve imza mutlaka atılır. Bunlar, bu da bir hadiseydi. Fotoğrafın daha mühim bir yeri vardı. Evliliklerde kız oğlanı oğlan kızı görme adeti olmadığı için ilk başta aileler angajmanı yaptıkları için oğlanın bir resmi mümkünse çok yakışıklı çekilmiş üniformalı bir resmi götürülür. Kız tarafına verilir. O fotoğraf kız evinde günlerce, saatlerce ailenin bütün fertleri, komşuları, mensupları tarafından uzun uzadıya muayene ve tetkik edilir.
Çocuk nazardan gitti zaten.
Ellerin yapısı, tırnakların biçimi, elin duruşu, bakışları, gözleri, bıyığı, ağzı, her şeyi, elbisesi, kravatı, gömleği, her şeyi inceden inceye tetkik edilir. Ve ondan sonra gelin veya gelmeyin diye cevap verilir. Tabii fotoğrafta her zaman hakikati yansıtmayabilir. Fotoğrafta çıkıldığından daha yakışıklı veya daha çirkin olunabilir. Ama çare yok. Fotoğrafa.
Peki o fotoğrafa bakıp evet demiş olmak bu evliliğinde olacağı anlamına mı gelir?
Hayır, şöyle. Normalde fotoğraf gösterilir. Ondan sonra kız evi oğlan tarafına gelin der. Ondan sonra kızı istemeye giderler. Onlar zaten kızı görmüştür.
Ama yani istedi o ama yine de hayır diyebilirler öyle
diyebilirler
mi?
Diyebilirler tabii. O arada da oğlanı bir kere de canlı görmek isterlerse canlı gösterirler. O da şöyle
ama
olur.
Ama bu çok komik bir şey. Yani gene canlı gösterelim size. Bakın hayır, şöyle, oğlumuz canlı daha güzeldir.
Yok o hiç mevzubahis edilmez. Aracı kadın vasıtasıyla o halledilir. Oğlana söylenir. Oğlan evlerinin önünden geçer. O arada bunlara haber verilir. Oğlan geçerken o bu şekilde görülür.
Dönüp eve bakmaz tabii.
Bakmaması tembih edilir.
Güzel. Bakmaması tembih edilir ama o heyecanla bu tembihe uyulur mu?
Ve bakabilir. Bakarsa da bu sefer gördün mü ne kadar edepsizmiş, terbiyesizmiş. İşte gözü burada. Bu çok iştahlı. Bunda bir iş var diyebilirler. Veya işte bu çok heyecanlı, seni beğendi. Yani çeşitli manalar. Malum eskiden her harekete, her mimiye çeşitli manalar yüklendiği için ağır tempolu bir hayatta.
Günlük hayatı bunlar renklendiriyor. Bunlar renklendiriyor. Kabul etmek lazım. Peki erkek kızı görürmüş. Gerçi başka bir konuya geçtik ama yani.
İşin garibi erkek kızı görmez.
Hiç.
Çünkü erkeğe kızı göstermek biraz hafiflik kabul edilir. Ya kızı almazsa kızımız herkes gördü. Eski telakki böyle. Bu sefer oğlanın işi çok daha zordur. Çünkü kız tarafı biz oğlanı görmek istiyoruz derlerse. Oğlan icap ederse kızın babasına, dedesine, hacı babasına, abisine görünür, gelir. Yani onlar görürler. Hatta bir bu şekilde bir mizansenle oğlan kıza gösterilir. Ama kızın oğlana gösterilmesi çok zordur. Bunun için oğlanın fevkalade atraksiyonlar yaparak, kadınlara rüşvetler dağıtarak, bilmem ne yaparak kızı kendilerine haber olmadan, çünkü haber olsa kız görmek istemez, görünmek istemez. İşte filancaya gidecekler bugün, oğlan köşe başında bekler, kızı gösterirler. Halbuki o kız o kız değildir, yanındakidir. Böyle şeyler de olabilir tabii. Ama son zamanlarda artık alafrangalığın tesiriyle aileler arasında yani kızın oğlanı oğlanın kızı görmesi adeti de zuhur etmişti. Anadolu'da taşrada bazı şeyler daha kolaydır. Küçük yerlerde yani göz ucuyla da olsa en azından siliyetini dahi olsa kızın görmek ihtimali vardır. Yani biraz böyle meraklı, uyanık gençler için.
Özellikle düğünler vesaire böyle evet. Biraz daha köy yerinde evet. Kadın köylük erkek ayrımı çok, olsa da yine de
köylük yerlerde bu daha da kolay. Fazla. Kasaba yerinde belki daha da kolay ama büyük yerlerde işte orada fotoğraf işe yarıyor.
Fotoğraftan öncesini düşünmek istemiyoruz.
Evet zor.
Zor. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür bugün için sağolunuz. Efendim Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi uğurlayacağız. Yarın yine birlikte olacağız. Paylaşacaklarımız olacak elbette her zaman olduğu gibi tekrar görüşmek üzere.